Çınaraltı. Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyonuz TGRT FM'den hepinize sevgiler, saygılar. Evet, yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Değerli dinleyiciler, bize aslardan kalma Osmanlı'nın da kullandığı bir mimari eser Yedi Kule. Bizanslar devrinden kalma eski kule ile iki pilona Türkler 4 tane daha ilave etmişler. Yedi Kuleli Rumeli Hisarı'na benzer bir işgale meydana gelmişti. Bunun için Yedi Kule diye anılır halk arasında. Sultan 3. Murat zamanından sonra siyasi mahkumlara mahsus bir hapishane olarak kullanılmış. Sultan 2. Osman 1622 yılında asker tarafından tahttan indirilerek buraya getirilmiş, evvela hapsedilmiş, sonra da şehit edilmiştir. Bu bakımdan Yedi Kule hem mimari tarih bakımından, gerek Bizans gerek Osmanlı dönemi, gerekse siyasi tarih bakımından ehemmiyete haiz bir binadır. Yedi Kule ile ilgili size birkaç cümle aktarmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Bizans İmparatoru Konstantinos tarafından Nea Roma, yani Yeni Roma adıyla 330 tarihinde açılan Bizans şehrinin o zamanki surları Samatya'dan başlar, hafif bir kavis çizdikten sonra Unkapanı civarında Halic'e varırdı. 379-395 yılları arasında imparatorluk edip büyük diye anılan 1. Theodosios daimi bir zafer takı inşa ettirmek istedi. Eskiden imparatorlar zafer takları, bir zaferi sembolize eden zafer takları yaptırırdı. Buna yer olarak Theodosios Marmara kıyısında surların 1 kilometre ötesinde bulunan bir mahalle seçti. Burada mermerden bir zafer takı, buna bitişik olarak da 4 köşe 2 kule yaptırdı. Bunun inşaı 390 yılına tarihlenir. 1. Theodosios'un kendisine karşı saltanat davasıyla isyan etmiş olan Clemens Maximus'u 388 yılında Adriyatik'te Akvileia civarında mağlup, esir ve katletmek suretiyle kazandığı zaferin hatırasıdır Yedi Kule'deki bu zafer takı. Bu takın umumi genişliği 30 metre, yüksekliği ise 20 metreydi değerli dinleyiciler. Yapısı fevkalade muntazam yontulmuş ve cilalanmış beyaz mermerdendi. Parçalar harç kullanılmadan üst üste konmak suretiyle örülmüştü. Keza kuleler de aynı şekilde inşa olunmuşlardı. Pilon diye anılır bu kuleler, dışarıya doğru 17,5 metre çıkıntılıdır. Takla dik açı teşkil ederler. Pilonlarla beraber bütün dış genişlik 67,5 metreyi bulmaktadır. Vaktiyle bu büyük yapının cephe süsleri baştan başa altın yaldızlı olduğu için altın kapı manasını olarak oraya porta diye anılırdı. Bu zafer takı 3 gözden, yani 3 kapıdan mürekkepti. Ortadaki büyük kapı imparatorlara mahsustu. Vaktiyle bu kapının kemerlerinin üzerinde Latince bir kitabe vardı. Hala kitabenin takılmasına mahsus olan delikler doğuya bakan kemerlerin üzerinde mevcuttur. Dışa bakan esas cephenin üst kısmıyla kemer yıkıldığı için buradaki delikler bugün kaybolmuş bulunmaktadır. Vaktiyle kapının üzerinde 1. Theodosius'un heykeliyle 4 filden mürekkep bronz bir abide mevcuttu. 8. ve 9. asırlardaki zelzelelerde yere düşerek mahvolmuşlardır bunlar. Esasen tak, mütakip zelzeleler ve diğer sebepler dolayısıyla birçok harabata uğradı. Bunun için tamirler gördü, asıl şeklinden bir hayli uzaklaştı. Şehir Osmanlılar eline geçtikten sonra zaman zaman bu tamirler devam etti. Pilonlardan kuzeydeki daha iyi bir halde olup güney yönündeki bir hayli harap olmuştur. Bu takım benzerleri dünyanın çeşitli şehirlerinde vardır. Roma'da, Paris'te buna benzer taklar olduğu gibi Türkiye'de mesela Antalya'da da böyle bir zafer takı mevcuttur. Takın kapıları muhtelif sebepler dolayısıyla gerek Doğu Romalılar, Bizanslılar gerek Türkler tarafından örülmüştür. Yalnız ortadaki bir küçük kapı kalmıştır. Bu örülüşlerin hem takın sağlamlanması, tak kemer demektir değerli dinleyiciler, hem de Farsça, hem de hisarın fazla kapılarının emniyet mülazasıyla kapatılması düşüncesinden doğmuştur. 408-450 yılları arasında 2. Theodosius saltanat sürmüştü. O zaman İstanbul, daha doğrusu Bizans şehrinin nüfusu pek artmıştır ve surlardan dışarıya taşmıştır. Bunun üzerine surları daha batıya doğru nakletmek icap etti. İmparator Şehrimini, belediye başkanı bulunan Antenios'a bu vazifeyi verdi. İnşaat 413 tarihinde başladı. Malzeme olarak da eski yıkılan surlardan istifade edildi. Yıktırıldı eski surlar, yeni surlar onlardan yaptırıldı. Bu suretle Marmara kıyısından başlayan duvar, güney taraftan altın kapıyla birleştirildi. Gene altın kapının kuzeyine bitişik olarak başlayan diğer kısım, Halice, Balat kapısının biraz kuzeyine kadar uzandı. Böylece şehrin kara tarafı emniyet altına alınmış oldu. 2. Theodosius 447 yılında Trakya'da Hun İmparatoru Attila'ya mağlup oldu. Attila Çekmece'ye kadar geldi. Burada büyük bir fidye karşılığında ve en ağır şartları kabul ettirmek suretiyle Bizans'la sulh yaptı. Theodosius bu tehlikeyi atlatmıştı ama şehri daha ziyade tahkim etmeyi doğru buldu. Surun zelzelelerle harap olan kısımlarını tamir ettirdi. Ön tarafa bir kat daha alçak sur ilave ettirdi, hendekler kazdırdı. Bu ikinci sur, altın kapının ön tarafını tamamen kapattı, ortada bir meydan hasıl etti. Ve burası artık bir tak olmaktan çıktı, müstahkem bir mevki haline geldi. Buna mukabil, orta kapının önünde batıya kapan, batıya bakan ve iki yanında gene pilonlar bulunan tek gözlü bir kapı inşa edildi. Bu pilonları bilahare İmparator 5. Ioannis Paleologos daha ziyade genişletti ve tamir ettirmek istedi. Fakat Yıldırım Sultan Bayezid'in müdahalesi üzerine yıktırmaya mecbur oldu bu yaptıklarını. Bu kapıya küçük altın kapı da dendi. Burası Osmanlılar 7 kuleyi inşa ettikleri sırada örüldü ama 1838 yılında, yani Sultan II. Mahmud'un son saltanat senesinde tekrar aştırıldı. Üzerine de padişahın tuğrası kondu. Kapının dış kısmında iki taraftaki duvarların üstünde fevkalade güzel mitolojik kabartmalar bulunan mermer levhalar vardı. Bunlar zamanla müteahhit tesirlerle kayboldular. 1625 yılında İngiltere'nin Türkiye elçisi bulunan Thomas Rowe'nun bunlardan birkaçını almak üzere söktürdüğü, fakat halkın ve kale muhafızlarının şiddetli muhalefetine uğradığından bu teşebbüsün akim kaldığı bilinmektedir. 1795 yılına gelindiğinde bu kabartmalar artık mevcut değildi. 1927 yılında dibinde kazılar yapıldı. Bu kazılar neticesi duvarın dibinde ve toprağın altında bunların büyük bir kısmı bulundu. Bundan da muhtelif yer sarsıntıları sonunda koparak düştükleri ve parçalandıkları anlaşılıyor. İmparator 2. Theodosius'un yaptırdığı ilk büyük surun taka nazaran kuzey tarafında şehre girmek için bugün 7 kule kapısı diye anılan bir kapı inşa olundu. Bundan başka güney tarafta sura bitişik ve dışarıya doğru çıkıntılı kısmı 5 köşeli bir kule vardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman surların muhasara sırasında harap olan kısımlarını tamir ettirdi. Fetihten 5 yıl sonra şehre bir iç kale ilavesini düşündü. O zamanlar şehirlerin umumi surlarından başka böyle ayrı müstahkem kısımları da mevcuttu. Fatih Sultan Mehmet iç kalenin yapılacağı yer olarak Altın Kapı bölgesini seçti. Burada meydana gelecek kale için batı duvarları mevcuttu. Bu da 2. Theodosius'un yaptığı surlar ve müstahkem bir yer haline getirdiği meşhur zafer takıydı. Fatih Sultan Mehmet, güney tarafta mevcut eski kuleye karşılık kuzey pilonun kuzeyinde bir kule daha yaptırdı. Buradan doğuya doğru bir duvar ilerletti. Bu duvar sonra bir köşe teşkil ederek güneydoğuya dönüyor, ikinci bir köşeyle güneybatıya yöneliyor, nihayet üçüncü bir köşeden başlayıp batıya dönerek güneydeki eski Bizans kulesine varıyordu. Ayrıca her köşeye birer de kule yapıldığından böylece mevcut eski kule ile iki pilona dört tane daha ilavesiyle yedi kuleli ve Rumeli Hisarı'nı andırır bir iç kale meydana gelmiş oluyordu. İşte bundan dolayı burası Yedi Kule Hisarı diye anılmıştır. Kalenin giriş kapısı Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ikinci kuleden sonra güneydoğuya doğru ilerleyen kısımda ve üçüncü kulenin yakınındadır. Üstünde ise dörtgen şeklinde iki katlı küçük bir kule vardır. Bu kapı aşağı yukarı Altın Kapı hizasındadır. Aralarını kaldırımlı bir yol birleştirir. Ortadaki meydanda üçüncü kule ile Zafer Takı arasında bir cami ve çeşme ile bir kuyu vardı. Bugün ancak harabeleri mevcuttur. Üç gözlü olan takın geçitleri ise yukarıda da size arz ettiğimiz gibi iki taraftan örülmüştü. Yalnız ortadaki büyük kapının aşağı kısmında küçük bir medhal giriş bırakılmıştı. Altın Kapı henüz zafer takı iken harplerden muzaffer dönen imparatorlar şehre merasimi buradan dahil oldukları gibi tahta yeni çıktıkları zaman o vakit Hebdomon diye anılan Bakırköy'de taç giyip alkışlandıktan sonra zafer takının altından geçerek şehre girerlerdi. Ayasofya'daki büyük saraya giderlerdi. Yolda bugün Koska'da Simkeşhane binasının sahasında bulunan ve şimdi mevcut olmayan ikinci takın altından da geçmeleri adetti. Evet değerli dinleyiciler, şimdi İstanbul'un namlı hisarlarından Yedi Kule'yi dolaşmaya devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Altın Kapı'nın yanında bulunan dört köşe iki pilonun kapıları hisarın iç kısmındadır. Güney taraftaki pilona sonradan ilave edilen bir istinat duvarından girilir. Dolambaçlı bir dehlizden yüksekçe ve karanlık bir yere varılır. Osmanlılar burada üst üste ahşap oda ve hücreler yapmışlardı. Bugün bunlar mevcut değildir. Sadece orta yerde bir kör kuyu bulunmaktadır. Burası Kanlı Kuyu diye anılır. Denizle irtibatı olduğu ve idam edilenlerin cesetlerinin buraya atıldığı hakkında meşhur bir söylenti vardır. Bu tamamen yanlış bir söylentidir. Belki sadece bu kuyunun ağzında idamlar vaki olmuştur. Bazı tarihçilerin bildirdiğine göre Osmanlılarda mahkumlar ekseriye evvela iple boğulur, kafaları sonradan kesilirdi. Bu sırada kanları buraya akıtılmış ve ismin buradan kalmış olması muhtemeldir diyorlar. Yani oradan cesetlerin atılması söz konusu değil. Yani bir suç diye idam cezası tatbik edildikten sonra da artık onun da bir insanlık haysiyeti vardır. Onun cesedi dininin kaidelerine göre defnedilir. Yani artık öldükten sonra da cesetten intikam almak Türk İslam geleneğinde yoktur. 17. asırda Yedi Kule'ye hapsedilen bazı mahkumların daha ziyade tazip edilmek için, yani mesela suç ortaklarını söylemeleri için kanlı kuyuya sarkıtıldıkları anlatılır. İnsanlar esrarına iyice vakıf olmadıkları hadiseler hakkında böyle şayialar, abartılı rivayetler yaymayı çok severler. Dönelim Yedi Kule'ye. Bu kulenin duvarında bulunan bir merdivenle tepesine çıkmak mümkündür. Altın Kapı'nın kuzeyindeki pilonun dış görünüşü de buna benzer. Hisar meydanına bakan yüksek kemerli bir hücreden sonra küçük bir kapıyla gayet yüksek olan içine girilir. Burada da vaktiyle kat kat ahşap odalar varmış. Bunun da ortasında bir kuyu vardır. Buradan kuzeye doğru giden surun dış tarafında 8 köşeli bir kule mevcuttur. Bu Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Hisarın içi ve dışı ile irtibatı olmayan bir müdafaa noktasıdır. Yalnız duvarın üstünde bir kapısı vardır. Bugün mevcut olan yapısına Sultan 3. Ahmet zamanında başlanmış, Sultan 3. Osman'ın ilk saltanat yılında yani 1754 yılında nihayet verilmişti. Eski kulenin ne zaman yıkıldığı malum değildir. Osmanlılar tarafından ilk yapılışından evvel burada bir Bizans kulesinin bulunmuş olması da muhtemeldir. Bundan sonra Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı duvar başlayıp 2. kuleye kadar devam eder. Duvarın üzerinde biri yarım daire, öbür üçgen şeklinde iki burç vardır. 2. kulenin kapısı iç avluya açılır. İçi boştur, üstü açıktır. Buradan 3. kuleye kadar giden duvarında orta yerinde üçgen şeklinde bir burç mevcuttur. Sonra kalenin methali girişi, daha sonra da 4. kule gelir. 25,5 metredir bu kule. Dahilen iki katlıdır. Bilhassa yabancı mahkumların hapsedilmesine mahsustu o zamanlar. Bunların bir kısmı kulenin avluya bakan kapısının sağında ve solundaki duvar taşlarına kendi dilleriyle kitabeler kazımış oldukları için burası Kitabeler Kulesi diye anılmıştır. Bunu müteakip duvar güneybatıya döner. 4. kuleye kadar bir tek üçgen burç vardır. O da tam ortalardadır. 4. kule kalın ve yuvarlaktır. Sonra duvar batıya döner. Biri üçgen, öbürü yarım daire şeklinde iki burç geçildikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in duvarı İmparator Theodosius'un surlarıyla birleşir. Burada eskiden Bizans zamanından kalma 5. bir kule varmış. 1768 yılında Sultan 3. Mustafa zamanında yıkılmış. Bugün artık mevcut değil. Böylece pilonlarla beraber kulelerin sayısı 7 taneydi. Değerli dinleyiciler, Yedi Kule'yi biz bir dizdarın kumandasında 250 muhafız beklerdi. Dizdar, kale muhafızı demek. Yedi Kule ilk yapıldığı zaman hazine olarak kullanılmıştır, hazine dairesi. Sultan 3. Murat zamanında 1574 yılından 1592 yılına kadar saray hekimbaşısı Kudüslü Yahudi Domenico bu kulelerden birisinin altın külçe ve kesilmiş para, birisinin silahlar ve murassa eğer takımlarıyla dolu olduğunu, birinde arma ve madalyalarla eski devirden kalma kıymetli eşyanın durduğunu, bir tanesinin harp aletlerine mahsus olduğunu ve nihayet sonuncusunda devlete ait kıymetli vesikaların saklandığını, Sultan Yavuz Sultan Selim'in İran'dan getirdiği paha biçilmez değerde ganimet eşyasının da bu kalelerde muhafaza edildiğini, bu halin Sultan 3. Murad'a kadar devam edip onun zamanında bütün bunların Topkapı Sarayı'na taşındığını söylüyor. O tarihten itibaren 7 kulenin mahbes olarak, hapishane olarak kullanıldığını söylüyor. Eğer doğruysa Topkapı Sarayı'ndaki hazinenin Yavuz Sultan Selim zamanında kurulduğu hakkındaki rivayetin doğru olmaması lazım. Eskiden yapılmış bazı resimlerde 7 kuleye Kale-i Humayun ve Hazine isminin verildiği görülüyor. Sultan 3. Murat devrinden sonra siyasi mahkumlara mahsus bir hapishane olarak kullanıldığı muhakkak. Mamafi daha evvel de bu işi görmüştür. Fatih Sultan Mehmet 1474 yılında meşhur Sadrazam Mahmud Paşa'yı azlettikten sonra burada hapsetmiş ve 18 gün sonra da idam olunmuştur. İstanbul'un fethini müteakip az dolunan Çandarlı Halil Paşa'nın da burada hapsolunduğuna dair bir rivayet vardır. Fakat 7 kule o zaman mevcut olmadığı için bu rivayetin doğru olmamak ihtimali daha kuvvetli. Rivayete göre bunlardan Mağda Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'dan İstanbul'a getirdiği son Abbasi halifesi 3. Mütevekkil de 7 kulede ikamete tabi tutulmuş, ancak Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktıktan sonra serbest bırakılmıştır. Şurası bir gerçek ki değerli dinleyiciler, 7 kule ilk zamanlar hazine dairesi olarak kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nde 2 hazine vardır. Hazine-i Amire denilen devlet hazinesi, bir de padişah hazinesi. Padişah hazinesi de ikiye ayrılır. Padişah şahsi hazinesi ve işte bu kıymetli eşyalar, ganimetlerde elde edilenler. İşte Topkapı Sarayı bu hazine dairesine kafi gelmediği için 7 kule Yavuz Sultan Selim'in son zamanlarında hazine dairesi olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla iki rivayeti de birleştirmek, o Kudüs Yahudi doktorun rivayeti doğru olsa gerek, 7 kule Topkapı Sarayı ile beraber bir başka hazine dairesi olarak vazife görmüş. Devlet arşivleri de burada muhafaza edilmiştir. Zaten surların içindeki iç kale ancak hazine, evrak veya siyasi mahkumlar için kullanılır. Onun için 7 kulenin ilk zamanlar devlet hazinesi ve arşiv olarak kullanıldığı, daha sonra ise arşivin ve devlet hazinesinin tamamen Topkapı Sarayı'na taşınmasıyla yalnızca siyasi mahkumlara mahsus hapishane hüviyetinin kaldığı söylenebilir. Bununla beraber değerli dinleyiciler, 7 kulede hapsedilen ve katledilen en mühim şahsiyet şüphesiz Sultan 2. Osman'dır. Genç Osman diye de bilinen bu padişah 4 senelik saltanatından sonra 1622 yılında tahtından indirilmiştir. 18 yaşındaki genç hükümdar bozulan Yeniçeri Ocağı'nı ıslah etmek üzere teşebbüslere girişmiş. Ancak bu teşebbüsler asker tarafından duyulduğu için büyük bir isyana sebebiyet vermiş. Padişah tahtından indirilmiş ki Polonya'ya kadar çıkan, Baltık'a kadar Osmanlı ordusunu götüren muzaffer, cesur bir devlet adamıdır Sultan 2. Osman. Genç yaşında ordu kumandanlığıyla Polonya'yı fethetmeye kadir olmuştur. 18 yaşında tahttan indirilmiş, bir arabaya konmuş, hakaretler edilerek 7 kuleye getirilmiş, güney taraftaki pilonun orta katında karanlık bir odaya hapsedilmiş, sonra da bir takım kendini bilmezler tarafından işkenceyle şehit edilmiştir. Ertesi yıl Allah'ın işine bakınız ki bu isyanı ön ayak olan Sadrazam Davut Paşa aynı arabayla 7 kuleye getirilmiş, aynı odaya hapsedilmiş ve orada katlolunmuştur. Bundan sonra azledilen birçok vezirler, defterdarlar burada hapsedilmiş ve icabında yaptıkları yolsuzlukları söyletmek için bu kanlı kuyuya sarkıtıldıkları, yani tazik edildikleri rivayet edilir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı İmparatorluğu zamanında ecnebi bir devlete harp ilan olunduğu zaman İstanbul'da bulunan elçisi sulh imzalanana kadar yedi kulede hapsedilirdi. Daha doğrusu biz daha yumuşak bir tabir kullanalım. Yedi kulede ikamete tabi tutulurdu. Mesela Rus sefiri Tolstoy, ama bu meşhur Leon Tolstoy değil, Kont Tolstoy atalarından 1711 tarihinde yedi kulede hapsedilmişti. Yine Rus elçilerinden Obreskov 1768 tarihinde burada hapsolunmuşlardır. Bu tarihte Rus harpleri vardı. Obreskov uzun yıllar mahpus kaldı. Çünkü harp uzadı. Sonra hastalandı. Fransa'nın İstanbul elçisi meşhur General Sebastiani'nin tavassutuyla serbest bırakıldı. Fransızların Mısır'a taarruzu üzerine İstanbul'daki Fransız maslahatgüzarı Rufen diğer sefaret memurlarıyla beraber Yedikule'ye gönderildi. 3 sene mahpus kaldılar. Hatta Fransa'nın Yanya başkonsolosu tabi Pukville'de bunlar arasındaydı. Hatta kalenin bir planını çizdiği gibi mahpusların hayatı ve kalenin hususiyetleri hakkında sonradan yazdığı hatıralarına gayet müfassal malumat vermiştir. Yani Pukville'in Yedikule'de kalması tarihi bakımdan işe yaramıştır. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmut zamanında ve Tanzimat'tan 8 sene kadar evvel 1831 yıllarında Sultanahmet Meydanı civarındaki Arslanhane'de bulunan saraya ait arslanlar Yedikule'ye naklolundular. Çünkü artık Yedikule hapishane olarak kullanılmıyor. Sultan 3. Selim devrinden itibaren harp hukukunda elçilerin hapsedilmesi usulü terk edilmişti. Artık bir memlekette harbe girilince onların elçilik mensupları persona non grata, istenmeyen adam ilan ediliyor ve barış içinde ülkelerine dönüyorlardı. Mütekabiliyet. Osmanlı Devleti artık milletler arası diplomasiye dahildir Sultan 3. Selim'den itibaren. 1856 yılında Yedikule muvakkaten barut deposu olarak iddiaz edildi. Fakat Allah'tan ki bundan vazgeçildi, yoksa infilak eder yıkılırdı. Boşaltıldı sonradan. O vakte kadar kalelerinde bulunan toplar da kaldırıldı. O zaman Harbiye Ambarı adını taşıyan, şimdi askeri müze olan eski Aya İrini Kilisesi'ne taşındı. Sonra askeri müze Harbiye'ye taşındı. Aya İrini Kilisesi Ayasofya Müzesi'ne bağlandı. Yedikule Hisarı 1895 yılında Müzeler İdaresi'ne devrolundu ve bir müze haline getirildi. Gerçekten Bizanslar zamanından kalma olması bir tarafa, hem mimari hususiyetiyle hem tarihi hadiselerin sahne olması dolayısıyla Osmanlı tarihinin enteresan bir safhasını, abidesini teşkil eder bu Yedikule ve görülmeye değer bir abidedir İstanbul.
Haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste. Haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste. Yedi düvel zindanından beterdir Yedikule. Yedi düvel zindanından beterdir Yedikule. Nargilen duman duman, bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama zabitleri pek yana. Beş yıl bana yaraştı da nargilem buna şaştı. Beş yıl bana yaraştı da nargilem buna şaştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Sarma cigaram yanar, çekerim ağrar. Tekkimiz güzel ama haber uçuranlar var. Nargilemin marpucu da gümüştendir gümüşten. Nargilemin marpucu da gümüştendir gümüşten. 5 değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. 5 değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Nargilem duman duman ah, bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama sabitleri pek yama.
Değerli dinleyiciler, Türklerin bundan 1500 yıl önce Orta Asya'da iklim ve coğrafi şartların icabı olarak umumiyetle göçebe bir hayat yaşadıkları malumdur. Öyle göçebe bir hayat ki bu hayatı yaşayanlar yazı yazmasını biliyorlardı ve kervan ticareti yapıyorlardı. Göçebe hayatı yaşayan Türkler iyi ahlaklı olmayı, fakirlere yardım etmeyi seviyorlardı ve bunu en büyük faziletler arasında sayıyorlardı. Şehir yok demek değildi, şehirler de vardı. Ama o zamanki iktisadi hayatın icabı hayvan beslemeyi, at ve develerle ulaşım yapılmayı icap ettiriyordu. Onun için çok kimse şehirlere yerleşme imkanı olsa bile göçebe hayatı tercih ediyordu. Orta çağdaki göçebe Türk cemiyetlerinde çok zengin bir asilzadeler sınıfı vardı. Her hususta hür bir halk tabakası vardı. Ve nihayet kara halk denilen esirlerden mürekkep bir aşağı tabaka vardı. İşaret edildiği üzere Türk göçebe cemiyetinde medeni hayatın mürekkep manzarası ve birçok müesseseleri görülmektedir. Tabii orada da ihtiraslar birbirleriyle mücadele eder ve dedikoduya elbette ki her cemiyette olduğu gibi burada da büyük bir yer verilir. İşte değerli dinleyiciler, birçok Avrupalı seyyahların, bilginlerin de tasdik ettikleri üzere doğuştan asker, doğuştan teşkilatçı, doğuştan idareci olan Türkler hep çadırlarda doğmuşlar, buralarda yaşamışlar ve çadırlarda ölmüşlerdir. Eski Türkler çadıra otav veya otak adını verirlerdi. Bugünkü oda sözü buradan gelmektedir. Ota ismi çadır manasında olarak Selçuklularda ve Anadolu beyliklerinde yaşamıştır, Osmanlılarda da kullanılmıştır. Çadır kelimesine gelince bu da Türkçe çatmak fiiliyle alakalıdır. Yani çatılmış şey demektir. Ağaçların çatılıp üzerine örtüler örtülmesiyle meydana gelmektedir. Çader, Farsça bir sözdür, örtü manasına gelir. Çadır kelimesinin Farsça çadırdan geldiği de söylenir. Fakat Türkçe'de çatmak fiili, çatur sözüyle kullanıldığı zaman tam çadırın mimari stilini ifade etmektedir ki çatmak fiilinden gelmesi daha kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. Ama Farsça olma ihtimali de var. Çadır, çader, şep malum Farsça gece örtüsü demektir. Çarşaf şeklinde kullanılıyor çader, şep. Araplar, İranlılar kadınların boydan aşağı giydikleri örtüye de çadur veya çadır adını veriyorlar. Bu da Farsça örtü kelimesidir. Biraz evvel arz ettiğimiz gibi. Değerli dinleyiciler, Orta Çağ'da Orta Asya'nın engin bozkırlarında yaşayan Türklerin çadırları keşeden mamuldü. Şekli yuvarlaktı. Sağlam kazıklarla yere rapt edilirdi. Alelade halk çadırları 8-10 kişi alacak büyüklükteydi. Asilzade sınıfını teşkil eden beylerin ve hanların, bey prens demektir, prens aşağısı asalet ünvanlarında karşılar, han ise hükümdar, kral karşılığına gelir. Han ve beylerin muhtelif şekillerde, muhtelif büyüklüklerde otağları yani çadırları vardı. Bunlardan kırmızı atlastan veya kırmızı ipekten yapılmış büyük otağlar 50 kişiyi 100 kişi alırdı. Burada resmi toplantılar yapılırdı, ziyafetler verilirdi. Bu otağlar renk renk kıymetli kumaşlarla, ipeklilerle süslenirdi. Bazı zamanlarda ziyafetten sonra içindeki kıymetli eşyayla beraber ziyafeti veren han veya beyin müsaadesiyle yağmalanırdı. Bey yağma diye bağırırdı. Gelen misafirler burada ne varsa yağmalarlardı. Bu eski bir Türk adetidir. Düğünlerde de saçı adeti buradan gelmedir. Yağma sırasında han veya bey, varsa onun oğulları ve hanımı beraberce otağdan uzaklaşırlar ki herkes rahatça yağma etsin. Yağmaya katılmak çok ayıptır. Otağa yağma edenler yağmayı müteakip han veya bey, artık hangisi ise, onun huzuruna varırlar. Onu selamlarlar. Yağmaladıkları eşyayla beraber kendi yerlerine, yurtlarına dönerlerdi. İşte değerli dinleyiciler, eski Türklerdeki yağmalı ziyafetlerin aslı budur. İranlılar Türklerde gördükleri bu adete hanı yağma, yani yağma sofrası adını vermişlerdir. Ve meşhur bir tabir olmuştur bu hanı yağma. Herkesin rahatça suistimal ettiği şeyler için kullanılır. Hatta meşhur şair Tevfik Fikret hanı yağma diye bir şiir yazmıştır. İttihat ve Terakki ricalini kötüleyen, yiyin efendiler yiyin, bu hanı yağma sizin, patlayıncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin diye başlayan hanı yağma şiiri işte bu eski Türk adetini ifade etmektedir. Han sofra demektir Farsça, fakat yağma Türkçedir. İranlılar Türkçe ile Farsça kelimelerden böyle bir terkip meydana getirmişlerdir. Hanı yağma. Han, sofra, yağma da yağma. Yoksa yağmanın başka isimleri de vardır. Harplerde yapılan yağmaya yağma demezler, çapul derler. Ve Araplar garet derler. Bu yağma daha ziyade işte herkesin yağdığı üzerine ve topladığı şey demektir. Tamamen masum bir hareketi ifade eder. Dinleyiciler, çadır Türkler tarafından o kadar çok sevilmiştir, çadıra o kadar çok alışılmıştır ki, ecnebi ülkelerde bulunan Türkler veya evlerde oturmak zorunda kalan Türkler çadırda yaşamanın hep hasretini çekmişlerdir. Şüphesiz ki onlar çadıra hür ve serbest yaşamanın bir timsali nazarıyla bakıyorlardı. Hatta 7. asrın başlarında Çin'de bir müddet bir Göktürk şehzadesi yaşamış, artık esir olarak veya rehin olarak. Kendisine muhteşem bir bina tahsis edilmiş, fakat bu binada kalmak istememiş. Bu binanın bahçesine bir çadır kurarak bu çadırda oturmuştur. Buna benzer adetleri ben Arap ülkelerinde de gördüm. Arap bedevileri de evlerinin bahçesine böyle çadır kurarak icabında bu çadırda oturmayı, eski bedevi günlerini yad etmek bakımından rağbette görmüşlerdir. Değerli dinleyiciler, normal zamanlarda eski Türkler beyaz elbiseleri, ak elbiseleri giymeyi tercih etmişlerdir. Ak saflık, temizlik, iyi niyet sembolüdür. Çadırları da umumiyetle beyaz olmuştur, beyaz keçeden olmuştur. başka renklerle süslenmişlerdir. Ancak köleler ve cariyeler yani esirler ak çadırda kalamazlar, kara çadırlarda kalırlar. Kara zaten mağlubiyetin, esaretin, zilletin, hüzün ve kederin ifadesidir. Zaten onlara kara halk derler. Halkın kara, kara bahtım, kara talihim, alnımın kara yazısı gibi tabirler, kara deniz. Hep bunlar bir üzüntü, sıkıntı, kederin ifadesidir. İşte yalnız siyah manası yoktur. Onun için kara çadırlarda onlar yaşarlardı. Büyüklerin çadırlarından bazılarının al, yani kırmızı, bazılarının turuncu olduğu biliniyor. Eski Türklerde hanedan ve ailelerin belli renkleri vardır. İşte Göktürklerde mavi, Oğuzlarda kırmızı hanedan rengidir. Osmanlılarda kırmızı hanedan rengiydi. Bayraktaki kırmızı renk de buradan gelmektedir. Hatta gelinlerin kırmızı giymesi de böyle bir kıymetin, itibarın ifadesidir. Onun için herkes çadırını kendi ailesinin renginde yapmakta hür idi. Ama geleneklere de riayet edilirdi. Tabii sonraki zamanlarda artık bu renklere çok riayet edilmemiştir. Çadırlar iki türlü kurulurdu değerli dinleyiciler. Yani Türkler sonra da çadırlarda oturmuşlardır. Bu çadırların bir kısmı beyaz keçeden yapılmış, diğeri siyah olarak yapılmış. Bu siyah çadıra kara çadır veya alaycık da denmiştir. Hizmetkarlar veya evin ırgatları burada yaşar, fazla eşyalar burada durur. Evin halkı o beyaz keçe topak evlerde, çadırlarda yaşarlar. Kara çadır eğmeyle, ucu yere değmeyle, Gozanoğlu kaçılır mı? 500 atlı gelmeyle diye ağıtlara bile bu kara çadır girmiştir. Kara çadırla ilgili türküler, türküler pek çoktur. Şiirler, ağıtlar pek çoktur. Değerli dinleyiciler, çadır sadece Türklerde değil, Araplarda da kullanılan bir ev, bir meskendir. Arap bedeviler, Araplar da aynı Türkler gibi yerleşik hayata geçen geçmeyen diye ikiye ayrılır. Arap bedevileri yalnız badiye halkı, yani çöl halkı, Türk göçebeleri gibi değildir. Türk göçebelerinde belli bir medeniyet vardır. Fakat Arap bedevileri daha ziyade sert, haşin tavırlıdır. Fakat bunlarda insani hasletler, misafire bakmak, dürüstlük, efendim yiğitlik çok ileri olduğu gibi aynı şekilde şiir söyleme, Arapçayı düzgün konuşma hasletleri de çok fazladır. Eskiden Araplar çocuklarını düzgün Türkçe, düzgün Arapça öğrensin diye yakınlarında bulunan bir Arap bedevi kabilesine bırakırlar. Çocuk orada Arapçanın en düzgün şeklini kullanır. Çünkü şehirde yaşayan Araplar şehir halkından, Rumlardan, Ermenilerden ve başkalarından bazı kelimeler almış ve doğru Arapça konuşmamış olabilirler. Ama bedevi Araplarda böyle bir şey olmadığı için bunlar fevkalade düzgün bir Arapça konuşurlar. İmam Şafii Hazretleri de Gazze'de dünyaya gelmiş. Kureyş kabilesinden bir alimdir. Genç yaşta babasını kaybetmiş. Hazreti Peygamber soyundan olan annesi onu Huzeyr kabilesinin içine bırakmış. Akrabalarıdır. Burada bir müddet yaşamış ve Arapçanın en güzel lehçesi olan Huzeyr lehçesini öğrenmiştir ki İmam Şafii'nin zaten ilmi kariyerinde gramer kaidelerinin çok ehemmiyeti vardır. Nasları, ayet ve hadisleri zaten Arapça kaidelere göre değerlendirip içtihat etmesiyle tanınmıştır İmam Şafii. Çok da güzel şiirleri vardır. İmam Şafii'nin darb-ı mesel olmuş şiirleri vardır. Hep Huzeyr kabilesinde yaş geçirdiği günlerin bir hatırasıdır. Değerli dinleyiciler, Arap bedevileri de çadırlarda yaşarlar. Fakat Arap bedevilerin çadırları Türklerin keçe çadırlarına benzemez. Kara çadırdır. 4 tane direk, ortası çatmalı, üzerine siyah kıl dokuma örtüler örtülür. Önü perdeyle kapanır, gündüz açılır. Türklerin, kölelerin kaldığı kara çadır Araplarda umumi bedevi çadırıdır. Ancak Araplardan ileri gelen zenginlerin Türklerden öğrendikleri keçe çadırlarda kaldıkları bilinir. Mesela Arap müelliflerine, Arap tarihçilerine göre Hazreti Peygamber'in hayatının son zamanlarında bir Türk çadırında oturduğu ve bu çadırı çok sevdiği rivayet edilir. Türk çadırı dediğimiz yere kazıklar çakılarak bu kazıkların yukarıda birleştirilmesi, böylece bir kubbe teşkil etmesi, bunun üzerine beyaz keçelerin örtülmesiyle oluşturulan bir Türk çadırıdır. Günümüzde buna topak ev de deniyor. Bu Türk çadırında Hazreti Peygamber'in oturduğuna dair rivayetler çoktur. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Türklerinin çadırları da Orta Asyalı atalarınınkinden farksızdı. Osmanlı hükümdarlarının büyük ve muhteşem çadırları vardı. Buna otağı Humayun denirdi. Humayun padişaha ait demektir. Otağı da çadır, padişah çadırı yani. Otağı Humayun seferlerde kullanılırdı. Bir de av ve tenezzühlerde, gezintilerde kullanılırdı. Normal şartlarda değil, sarayda oturur padişah. Bu otağı Humayunlar fevkalade müzeyyendir, ziynetlidir, işlemelidir, süslüdür. Ve müteahhit kısımlara ayrılmıştır. Yani odalara ayrılmıştır. Otağı Humayunlar kırmızı renktedir. Osmanlı ordusunda padişah, şehzade, vezir ve beylerbeylerden başkası bu renkte çadır kullanamazlardı. Hatta vezir ve beylerbeyler bile saraya damat değil iseler kırmızı çadır kullanmaktan kaçınırlardı. Biraz evvel arz ettiğimiz gibi kırmızı Osmanlı hanedanının rengidir. Al renk. Padişah otağlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566'da yaptığı Zigetvar seferindeki otağı pek mükellefti. 7 direkliydi değerli dinleyiciler. Bu hükümdarın nişancısı ve müverrihi tarihçisi Celalzade bu otağı pek edibane bir surette tasvir etmektedir. Celalzade'nin bu tasvirinden anladığımıza göre Kanuni Sultan Süleyman'ın otağı renkli şerit ve sırma saçaklarla süslenmişti. Padişah otağlarının nezaretine Hayme Mehterleri adı verilen bir cemaat bakardı, ordu mensubu. Hayme çadır demektir Arapça. Bu cemaat oda tabir edilen 4 kısma ayrılmıştı. Padişahlar sefere veya herhangi uzakça bir mahalle gidecekleri vakit Davut Paşa, Çırpıcı Çayırı ve Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na Hayme Mehterleri daha önceden hareket ederler, otağı Humayunları kurarlardı. Seferlerde 2 otağı bulundurmak adetti. Bunlardan birinde bizzat hükümdar otururdu. Diğeri tuğlarla beraber daha ilerideki menzilde kurulurdu. Tuğlarla otağı Humayun'u nakle memur edilenlerin başlarına konakçıbaşı denirdi. Bunlardan bazıları beylerbeyi rütbesini haizdi. Askerler de seferde çadırlarda kalırlardı. Onların çadırları mahruti şekilde pamuktan yapılmış ve beyaz renkte olurdu. Değerli dinleyiciler, Türkler göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeye erken başlamışlardır. Daha 8. ve 9. asırda Türklerin büyük bir kısmı yerleşik hayata geçmiş, büyük şehirler kurmuşlardı. Ancak Selçuklu ve Osmanlı Türkiye'sinde göçebe Türkler, Türkmenler, Yörükler her zaman olmuştur ve nüfusun mühim bir kısmını teşkil ediyordu. Son iskan, Osmanlı Devleti zaman zaman bunları iskan etmeye çalışmıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Fatih Sultan Mehmet devrinde daha önce, en mühimi Lale devrinde, Sultan 3. Ahmet zamanında ve son olarak Sultan Mecid, Sultan Aziz ve Sultan Hamid devirlerinde bu aşiretlerin iskan edildiğini görüyoruz. Bu aşiretler kışın sıcak memleketlere, Suriye, Irak gibi sıcak memleketlere inerler. Kışın kuzeye, Orta Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı buralara yayılırlardı. Bunların çadırları da değerli dinleyiciler, topak ev denilen yuvarlak çadırlardı. Yaylalarda yazın bu çadırları kurarlar, bu çadırlarda yatar kalkarlar, ailenin büyüklüğüne ve zenginliğine göre çadır sayısı artar, çadır sayısının fazlalığı ve çadırın büyüklüğü bir iftihar vesilesidir, bir şeref ve haysiyet meselesidir, asaleti gösterir, kara çadır, alaycık denilen kala çadırlarda yine kurulur, burada mahsuller saklanır ve hizmetkarlar yatar kalkarlar. Yayla devri bitip de geri dönecekleri zaman bu çadırlar kolayca sökülür. Artık Türkmenler bu çadırları kurmak ve toplamak hususunda fevkalade mahirdirler. Develi Türkmense develere, atlı Türkmense atlara bu malzemeler yüklenir ve tekrar kışın geçireceği yere doğru hareket edilir. Uzun bir yolculuktan sonra buraya varılır. Bu göçebe hayatın kendine göre zahmetleri ama kendine göre de güzellikleri vardır ki göçebe hayat sahipleri yerleşik hayata geçmek hususunda çok fazla istekli olmamışlardır. Devlet hatta bazılarını yerleştirmek hususunda zor kullanmak mecburiyetinde kalmıştır. Diyeceksiniz ki niçin devlet bunları yerleştiriyor? En başta asker, vergi, emniyet ve boşalan köylerin iskan edilerek ziraatin canlandırılması, şehirlerin, köylerin ihya edilmesi, şenlendirilmesi gibi maksatlarla devlet bunların iskan edilmesini istemiştir. Günümüzde de çok az da olsa yine göçebe hayat yaşayan gerek Türkmenler gerek az da olsa Kürtlere rastlanmaktadır. Arap dünyasında da tek Türk de olsa Bedeviler bugün aynı şekilde göçebe hayata devam etmekte ve bunu bir haysiyet meselesi, kültürü muhafaza meselesi haline getirmektedirler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.